Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya seyyiden evvelin vel ahirin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalarını paylaşıyoruz yıllardan beri. Hanımlarından başladık. Hanımlarının yakınlarından devam ettik. Uzun soluklu. Ondan sonra amcalarını gördük, yengelerini gördük. Amca çocuklarını gördük. Kısmen de olsa torunlar gördük. Sonra halalarını anlatmaya çalıştık. Eniştelerini, hala çocuklarını gördük. Şimdi efendim sıra geldi dayılarına, dayı. Peygamberimiz aleyhisselamı yakınları yönüyle az çok tanıyanlar dahi dayıları konusunda pek fazla malumat sahibi değiller. Şimdi şu an beni dinleyen siz kıymetli dinleyenlerim, ben dayıları bölümünü hepinizi sevgiyle muhabbetle selamlarken şöyle bir soru sorsam, tabii siz bana cevap veremiyorsunuz. Resulullah'ın dayısı var mıydı? Ya da dayıları var mıydı? Kaç tane dayısı vardı? Amcaları var mıydı diye sorsam, en az 4-5 tane sayarsınız. Halaları var mı diye sorsam, yine sayarsınız. Amca, hala, çocukları belki birkaç tane söylersiniz. Ama genellikle dayılar pek fazla meşhur olmamış. O yüzden benim niyetim Resulullah Aleyhisselam'ın yakınlarını uzun soluklu bir şekilde tanıtmak, tanımak, tanıtmak, paylaşmak. Tabii bütün bunları yaparken hedefimiz de şu var. İnşallah Allah sağlık afiyet verirse, ömür verirse, sizlerin de teveccühü olursa inşallah, hedefim aslında Resulullah Aleyhisselam'ın o güzide hayatını anlatmak efendim. Onun için etrafında dolaşıyorum. Yani dedelerini anlattım, ninelerini anlattım, babasını anlattım, annesini anlattım. Bunları yazdık, yayınladık elhamdülillah. Hanımlarını tek tek yayınladık elhamdülillah, sizlerle paylaştık. Yani aslında Resulullah'ın evine çoktan girdik elhamdülillah. Ancak bir de böyle direkt dünyaya teşriflerinden başlayarak tüm hayatını, yani ömrümüz yettiği kadar, yetmez de bizden sonra da bizden çok daha iyiler inşallah devam ederler. O yüzden şu anda sıra dayılara geldi. Dilimin döndüğü kadar sizlerle dayıları paylaşmaya çalışacağım. Ama baştan söyleyeyim, dayılar hakkında gerçekten neredeyse hiç malumat yok diyebilirim. Bazı sahneler çok ayrıntılı, hatta gelen vahiy bile belli. Ama bazı sahneler var, hatta isimler, isim deyip geçiyor. Bir şey bulamıyoruz. O yüzden biraz bölük pörçük olacak, kopuk olacak ama Resulullah'ı bir de dayıları boyutuyla tanımış olacağız inşallah. Ben tekrar hayırlara vesile olması dileğiyle dayılarının birinci bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle tekrar tekrar selamlıyorum efendim. Bildiğiniz gibi annemizin erkek kardeşlerine dayı deriz. Dayı bu. Annemizin erkek kardeşlerine. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları içinde az önce ifade ettiğim gibi haklarında en az bilgi sahibi olduğumuz kişiler onun dayıları ve dayı çocuklarıdır. Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili annesi Hazreti Amine Biz bunu işlerken Amine anne diye işlemiştik, hatırlayın. Beni Zühre kabilesinden, yani Zühre oğullarından olduğu için genel anlamda söylüyoruz. Bu kabilenin erkekleri dayı sayılıyor. Aslında dayı annenin öz kardeşidir. Ama dayı tarafı deriz ya, annenin tarafı dayı sayılıyor. Aynı şekilde bu kabilenin kızları da teyze sayılıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın öz teyzesi yoktu efendim. Bazı kitaplarda, makalelerde görüyorum ben. Teyzesi diye anlatılan kadınlar var. Resulullah'ın annesi Amine annenin öz kız kardeşi yoktur. Üvey kız kardeşi de yoktur. Şimdi onları göreceğiz kısa kısa. Ancak tekrar söylüyorum. Biz genelde annemizin tarafına erkeklere dayı, hanımlara teyze ifade ederiz. Şimdi efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bazı sahabilerine dayı diye hitap ettiğini görürsünüz. İşte dayım geliyor, dayım geliyor, böyle dayısı olan var mı filan. Hatta iki tane örnek vereyim size. Yani ben bunu araştırırken de, yani şaşıra şaşıra araştırdım, notlarımı öyle aldım. Eminim şimdi siz de şaşıracaksınız. Bunların en meşhurlarından iki tane örnek veriyorum. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas. Diğeri Hazreti Abdurrahman bin Avf. Evet, bunlar. Ancak bu seçkin ve önde gelen sahabilerin neseplerine baktığımız zaman hiçbirisinin öz dayısı olmadığını görürüz. Her iki sahabede Zühre'de kesişiyorlar nesep silsilesinde. Dolayısıyla Beni Zühre olmuş oluyor. Zühre oğulları yani. Ne demek? Resulullah Aleyhisselam'ın annesi Zühre oğullarından olduğundan. Hatta şöyle ben notumu almıştım. Şuradan bir ifade edeyim size. Nereye? Şuradan. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas bin Vuheyb bin Abdimenah bin Zühre. Bak Zühre nerede? Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas. Yani Ebi Vakkas'ın oğlu Sa'd. Efendim Vuheyb'in oğlu Vakkas. Abdimenaf'ın oğlu Vuheyb. Zühre oğlu Abdimenaf. Zühre orada. Diğer sahabeye bakalım. Hazreti Abdurrahman bin Avf. O da aynı şöyle. Hazreti Abdurrahman bin Avf bin Abdi Avf bin Abd bin Haris bin Zühre. Yani bu ikisi şöyle sayayım. 1, 2, 3, 4. dedede Amine Anne ile kesişiyorlar. O yüzden Peygamberimiz Aleyhisselam onlara da dayı diye yer yer hitap eder. Sülükü değil ama böyle hitap ediyor. Şimdi burada bize bir şey düşüyor. Yani bırakınız dayıları saymayı, sevmeyi, aramayı, gitmeyi, gelmeyi, görüşmeyi, iletişim içinde olmayı. Annemizin akrabalarının tamamını kabilesine varıncaya kadar o bağı sürdürmemiz gerektiği noktasında bu güzel bir örnek bizim için. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın anne tarafından akrabaları konusu işlerirken özellikle şu durum dikkatlerden kaçmamalı kıymetli dinleyenlerim. Nedir bu? Bildiğiniz gibi Mekke döneminde işler çıkmaza girince, yani çok eziyet olunca, bilhassa sonlara doğru 10. yıl, 11. yıl civarlarında, yani Ebu Talib vefat etmiş, Hatice anne vefat etmiş, Aleyhisselam çok zor durumda kalmış. İşte bu dönemde Resulullah bir hamle düşünüyor. Bir hamle, yani tebliğ hamlesi yapacak düşünüyor. Bunun için Taif'e gidiyor. Peki niçin Taif'e gidiyor? Sebepleri çok. Ayrıntıya girmeyeceğim. Bunlardan bir tanesi efendim akrabalık bağı olduğu için. Taif'te bulunan Benu Abdiyelil kabilesi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın annesinin amcaları olduğundan. Annesinin amcaları. Akraba oluyor. Tabii şimdi Taif denince hepinizin aklına geliyor. Resulullah Aleyhisselam'ın Taif'te çok horlandığını, çok çile çektiğini yani. Hatta yeri gelmişken atlamayayım. Uhud'da Aleyhisselam 70 ashabını şehit verince ve neredeyse tamamını da yaralı olduğu zaman böyle çok biliyorsunuz çok büyük bir sıkıntı yaşandı orada. Büyük imtihandı Uhud. Ayşe annemiz merak ile sormuştu. Ya Resulallah demişti. Hayatım boyunca tebliğ hayatında yani. Bundan daha büyük acı yaşadın mı? Resulullah'ın çok yakınları orada şehit oldu. En başta Hamza amcası paramparça edilmişti yani. Ve çok üzülmüştü Aleyhisselam. Ayşe anne onu soruyor. Bundan daha acı günün oldu mu? Resulullah Aleyhisselam Taif'i örnek verdi. Taif'i, dayıları sayılır bunlar. Taif'e gidecek. Gitti yanına Hazreti Zeyd bin Harise'yi alarak Taif'e gitti Aleyhisselam. Ama Taifliler Resulullah Aleyhisselam'a Uhud'u aratmayacak derecede eziyet ettiler. Uhud kaç sene sonra? Buna rağmen Ayşe annenin sorusu karşısında Uhud'dan dolayı sorusu karşısında Resulullah'ın verdiği cevap Taif örneği oldu. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Ta başından bu yara işte hanımlarından başladım Aleyhisselam'ın. Kayınpederler, kayınvalideler dedik. Bunlar içerisinde farklı inançlara mensup olanlar yani Müslüman da var, Hristiyan da var, müşrik de var. Ya. Aynı şekilde kayınbiraderler, baldızlar arasında da belirleri var. Çok ağır düşmanlar da var. Bu hanımları tarafından devam ediyorum. Geldik diğer tarafa baba tarafından yani amcalar Ebu Leheb meşhur. Yani yardımcı olanlar olduğu gibi düşmanlıkta haddi aşanlar da var. Aynı zamanda amca çocuklarından var. Peygamber Aleyhisselam bunları yaşadı. Bu dönemlerde Taif'ten bir destek aldığını görmüyoruz. Önce onu söyleyelim. Yani orada akrabaları olduğu halde gelip de Resulullah'ın tebligatında ona arka çıkmıyorlar. Onu göremiyoruz. Taif de Mekke'ye çok uzak değil. Bir günlük yol. Ancak burada benim çünkü dayılara girerken özellikle düşmanlık yapan dayıyı sizlerle paylaşırken bunu daha iyi anlayacaksınız. Resulullah Aleyhisselam İslami mesajın her yere ulaşması için ümit olmasa bile hatta ayeti kerimelerde sen öğüt ver diyor Cenab-ı Hak. Onlar dinlemese de sen öğüt ver. Allah'ın emri böyle. Ancak biz de mesela anlatıyoruz bir şeyler. Bizim bir eksiğimiz var. Resulullah Aleyhisselam mekarim-i ahlak dediği Kur'an-ı Kerim'in ahlakın edebin zirvesindeydi. Bizde o kısım yok. İhlas yok, takva yok, bir şey yok. Anlatıyoruz sadece Allah hepimize bunlara fazlasıyla versin inşallah ama bir örnek olsun diye söylüyorum kıymetli dinleyenlerim. Burada Resulullah Aleyhisselam bize yani Taif'e gitmeye değmez onlar zaten inanmazlar. Eğer meyilleri olsaydı 10 yıldan beri 11 yıldan beri Mekke'de neler çekiyorum bir gelirlerdi. Bir ne var ne yok derlerdi. Ne bir geldiler ne bir sordular ne arka çıktılar bir şey yapmadılar. Ben Taif'e gitmiyorum boşver demedi. Kalktı gitti ve gerçekten çok eziyet çekti. Konum Taif değil ama bir örnek olsun diye söyledim. Yani anne tarafından kim bunlar? Annesinin amca çocukları. Amcalarının çocukları daha doğrusu. Evet. Şimdi aynı soruyu bir daha soralım. Resulullah Aleyhisselam'ın kaç dayısı vardı? İslam tarihi alanında çalıştığım için Siyer ve İslam tarihi Peygamberimiz Aleyhisselam ve Ashab-ı Kiram üzerine biyografi çalışmaları da bu arada yaptığım için elhamdülillah elimde biyografi kaynaklarının tamamı mevcut çok şükür. Elimde olmayanlara da hamdolsun çokça kütüphanemiz var. Şimdi ben şöyle bir cümle aldım. Peygamber Aleyhisselam'ın dayısı olması için annesinin erkek kardeşleri olması gerekiyor. Bu durumda biz dedeleri görürken hatırlayın baba tarafından Abdülmuttalip dede, anne tarafından Vehb dedeyi görmüştük. Vehb dedeyi görürken de 3 tane çocuğu olduğunu söylemiştim. Vehb dedenin 2 oğlu, 1 kızı. Kızı Amine annemiz, oğlu işte Resulullah'ın dayıları. Yani 2 tane dayı. O yüzden kaynaklardaki ifade şöyledir. Vehb bin Abdümenaf'ın 2 oğlu ile 1 kızı kaynaklara geçmiştir. Cümle bu. Bunlar da Resulullah Aleyhisselam'ın dayıları ve sevgili annesi oluyorlardı. Bunlar kim? Şimdi bunları göreceğiz. Amine anne anlatırken kısmen değinmiştim. Biri Amine anne, onu anlattık hamdolsun. Kitap olarak da yayınladık çok şükür. Diğer ikisi dayıları. Biri Abdiyeğus, diğeri Esved. Abdiyeğus bin Vehb. Birinin tam adı. Diğerinin Esved bin Vehb. Şimdi Abdiyeğus bin Vehb, Esved bin Vehb. Bunlar dayılar. Ayrıntıya gireceğim yavaş yavaş. Biz sade dayıları değil, dayıları, yengeleri ve dayı çocuklarını görüyoruz. Yengelere bakıyorum. Malum o dönemde çok evlilik var. Genelde bir hanım olan yok gibi neredeyse. 2-3-4 bir de cariyeler var. Ancak bir hanım ismi geçiyor kaynaklarda. Huneyde diye, hey ile Hasan'ın hesi. Huneyde binti Mazin diye bir kadın. Yemenli bu kadın. Hakkında fazla malumatımız yok. Bu Abdiyeğus dayı, Abdiyeğus bin Vehb'in karısı. Esved'in hanımının adını tespit edemedik. İsmi verilmiyor. Ya bu durumda ister istemez iki yenge olabileceğini, birinin adını biliyoruz, birinin bilmiyoruz. Yengeleri de böyle. Ve bunlar hakkında da az önce ifade ettiğim gibi öyle ayrıntılı malumat yoktur efendim. Şimdi bu Aleyhisselam'ın dayılarına ilişkin ana girişimiz idi. Şimdi gelelim bunları sıra sıra anlatmaya. Şimdi efendim bir cümle, daha doğrusu paragrafa yakın bir cümle, biraz amcalarla kıyaslayarak tekrarlamak istiyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın amcalarını anlatırken bütün isimlerin sonuna amca kelimesini eklemiştik. Abbas amca, Hamza amca, Ebu Talip amca, Gaydak amca, Hazıl amca, Haris amca demiştik. Ama Ebu Leheb'e sıra geldi mi amca dememiştik. Çünkü amcalık yapmamıştı. Bırakın amcalık yapmayı, Ebu Leheb, Resulullah Aleyhisselam'a düşmanlıkta en aşırı gidenlerden biriydi. Onu biliyorsunuz. Şimdi burada da Abdiyeğus'u göreceğiz. Abdiyeğus bin Vehb. Ben buna dayı diyemiyorum. Resulullah'ın öz dayısıdır. Abdiyeğus dayı diyemiyoruz. Demeyeceğiz. Ben önce bir anlayın diye dayı dedim. Daha dayı demeyeceğim. Bu yüzden sadece Abdiyeğus ismini kullanacağız. Başında Hazretisi yok. Sonunda dayı kısmı yok. Neden? Onu da göreceğiz. Abdiyeğus bin Vehb Mekke'de doğup yine Mekke'de öldüğü biliniyor. Ancak doğum ve ölüm tarihleri bilinmiyor. Abdiyeğus'un hayat hikayesi hakkında az önce ifade ettiğim gibi bazı sahneler oldukça ayrıntılı var ve neredeyse hayat hikayesi yok. Abdiyeğus'un babası Vehb. Ben malum Vehb dede görmüştük. Annesi Zaife diye bir hanım. Bunlar hakkında Vehb'i gördük. Bu annesi hakkında gene malumatımız yok. Abdiyeğus'un genelde Araplarda ilk çocuğun ismiyle künye alırlar biliyorsunuz. Bir ünvan, bir isim, lakap. İlk çocuğun adı Erkam olduğu için bizim meşhur Erkam'ımız değil tabi. Erkam olduğu için Abdiyeğus aynı zamanda Ebul Erkam Abdiyeğus diye anılırdı. Ebu Erkam Abdiyeğus diye anılırdı. Şimdi efendim, Abdiyeğus Peygamberimiz Aleyhisselam ile Mekke'de yıllarca beraber yaşamıştı. Sevgili yeğenini çok sever, ona çok da iltifat ederdi. Dikkat edin. yeğenini sever, ona iltifat ederdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'a risalet görevi, yani peygamberlik görevi verilmeden önce sevgili yeğeni ile çok güzel bir ilişki ve iletişim içindeydi Abdüyavuz. Ancak daha sonra iş değişecek. Bu güzel ilişki ve iletişimle ilgili birkaç tablo paylaşmak isterdim ama kaynaklarda bulamadım. Nasıl güzel yaşamışlar, ne yapmışlar bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz, Peygamberimiz Aleyhisselam'la ilişkisi güzel, iletişimi güzel, dayı yeğen bir problem yaşamıyorlar. Amcalar vesaire işte, halılar, şu bu. Şimdi efendim, insanların bazı böyle karakterleri gizli olur. O boyut öne çıkmadan o kişinin ne olduğunu anlayamazsınız. Mesela yani bir tehlikeyle karşı karşıya kalmadan kişinin cesareti anlaşılmaz. Bir mal, mülk, maddi imkan, altın, gümüş, para vesaire ortaya koymadan kişinin mala karşı bakışını anlamak mümkün değil. Yani böyle bunu çoğaltabilirsiniz. Burada da efendim Peygamberimiz Aleyhisselam babası vefat etmiş. Annesi 6 yaşında vefat etmiş. İşte dedenin yanında, amcanın yanında büyümüş. Sonra Allah ona Hatice anneyi nasip etmiş. Zengin bir hanım. Varlık işine girmiş Aleyhisselam. Ve 40 yaşında peygamberlik görevi veriliyor. Şimdi burayı anlatırken şunu söylemek istiyorum özellikle kıymetli dinleyenlerim. Bunu neredeyse bu risalete ilişkin her sohbette araya sıkışmakta fayda görüyorum. O kadar kitap okuyorum, araştırıyorum. Çok kıymetli hocalarımıza varıncaya kadar bir kelime hatası yapılıyor, Allah korusun. Bir kasıt yok. Bak böyle kitapları gördüğünüzde şahıslara karşı kötü şey beslemeyin. Kasıt yok. O yazarları görüyorum, tanıyorum. Ben de uyarıyorum yalnız. İşte peygamberimizin peygamber olması ifadesi ya da Hazreti Muhammed'in peygamber olması. Yani peygamber olunmaz. Peygamber olması ifadesi yanlış. Ben şu okulları bitiririm, hoca olurum. Ötekisi şu okulları bitirir, doktor olur. Sağlık doktoru. Bir ikisi şunları bitirir, avukat olur. Şunları bitirir, öğretmen olur. Şu işe girer, polis olur. Bu işe girer, asker olur. Olur yani. Peygamber olunmaz. Okumayla etmeyle olacak iş değil. Çok takva sahibi olursan peygamber olursun. Böyle bir şey yok. Biliyorsunuz zaten yani. Peygamberlik tamamıyla Allah vergisidir. Ama Allah-u Teala sıradan insanlara bu görevi vermez. Bunu da biliyorsunuz. O yüzden her peygamberi daha çocukluğundan bu yana Cenab-ı Hak bizim anlayamadığımız, bazen çocukluğuna gençliğine acıdığımız bazı hadiseler yaşar kişi, Allah onu o şekilde yetiştiriyor, eğitiyor, her türlü zorluğu gösteriyor, sonra peygamber olarak görev veriyor. Elçisi yapıyor. Resul elçi demektir. Risalet görevi. O yüzden bu isimle ilgili Abdüyavuz diye geçiyor kaynaklarda. Hazreti Muhammed Aleyhisselam peygamber oluncaya kadar Abdüyavuz sevgili yeğeniyle iyi geçinirdi. O yüzden bunu söyledim. Peygamber oluncaya kadar değil, peygamberlik görevi verilinceye kadar. Kavramlara dikkat edelim efendim. Kavramlara mutlaka dikkat edelim. Evet efendim. Resulullah Aleyhisselam kendisine peygamberlik görevi verilmeden önce de putlara tapmıyordu. Bunu siz de biliyorsunuz. Mekke müşriklerinin, biz onların hepsinin, yani çok az var Mekke'de Hanif denen Allah inancı taşıyan kişiler. Onların bazen şöyle bir yanlış yapılıyor. O yüzden durdum burada biraz. Cümleyi kullanırken yani bu işin bir de kıyamette bunun mahkemesi de var yani. Bir şey söylüyorsun, iftira atmaman gerekiyor. Müşrik de olsa, Müslüman da olsa iftira atmayacaksın. Yani işte peygamber döneminde Araplar çok kötüydü, şöyleydi, böyleydi. Hepsini toptancı zihniyet. Öyle değil. Mekke müşriklerinin birçoğu gibi sefih bir hayat yaşamıyordu. Böyle demek lazım. Her bakımdan ve her yönden kavmi içinde en önde gelen, oturmuş karakteriyle bütün herkes tarafından çok sevilip sayılıyordu. Abdü Yavuz da bunlardan biriydi. Sevgili yeğenini çok seviyordu. Çok seviyordu. Ve çok fazla beraberlikleri vardı. Bunca sevgi ve muhabbetine rağmen ilk vahiden itibaren hiç düşünmeden yolunu ayırdı Abdü Yavuz. Birlikte olduğu yeğeniyle yan yana değil artık karşısına geçmeye başladı. Şimdi efendim önemine binaen sürekli tekrarlayacağımız gibi nübüvvetten önce yeğenini çok sevmesine rağmen ona risalet görevi verilince en fazla düşmanlık yapanlardan biri oluverdi. Kim? İşte bu Abdü Yavuz. Dayı diyemiyorum maalesef ama dayısı işte. Peygamberimiz Aleyhisselam bütün yakınlarına olduğu gibi aynı zamanda sevgili annesinin bir hatırası olan bu dayılarına karşı da sürekli hürmet ve saygı göstermesine rağmen diğer dayıyı sonra göreceğiz. Abdü Yavuz yolunu ayırmıştı. İlk önce iman edenlerin başında olması gerekirken ilk önce karşı koyanların başını çekti. Bazı rivayetlerde Ebu Leheb'den daha beterdir diye geçer. Ama nedense Ebu Leheb'i çok biliyoruz. Çünkü Ebu Leheb hakikaten açıktan açığa bu biraz ki az yerlerde kalabalık olmayan yerlerde Resulullah'ı yalnız yakalayarak eziyet ediyordu. Ebu Leheb herkesin içerisinde felaket çıkışları yapıyordu. Tebbet tokat yedi biliyorsunuz. İslam'dan önce hep yanında olduğu halde İslam'dan sonra karşısına geçip her fırsatta alay ve hakaret etmeye yeğeniyle yolunu ayırdığını herkese göstermek için çok çirkin ifadelerle saldırıp durmaya başladı. Bu ifadelerin bazıları kaynaklarda var. Ama şu anda önümde notlarım var. Ben onları yazdım. Fakat kitap olarak yayınladığımda onları kitabıma almayacağım. Niçin? Öyle sözler var ki, yani işte şöyle dedi, böyle dedi diye anlatmaya çalışırken, elfazı küfür, kişiyi küfre sokan sözler, şaka da olsa söyleyemeyeceğiniz sözler. Onları ifade etmekten, söylemekten çekindiğim için buraya almadım. Ama ağır sözler söylüyor Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Bu öz amca olduğu halde. Evet. Resulullah Aleyhisselam her şeyde olduğu gibi İslam'ı tebliğde de akrabalarından başlamıştı. Bizim çokça ihmal ettiğimiz bir hakikat budur kıymetli dinleyenlerim. Akrabalarımızı ihmal ediyoruz. Hatta bir espri olsun diye söyleyeyim, biraz mahcubiyetle söyleyeceğim bunu. Çekinerek söyleyeceğim. Hatta belki de özür dilemem de gerekecek sizlerden. Nedir bu? Bana biri sordu. Yurt dışında da sordular. Yurt içinde de yani. Hocam çokça sohbetlerini dinledik. Konferansları, vaazları, seminer, panel. Çok dinledik. Çok kitaplarını okuduk. Çok dinledik sizi. Fakat bir konuya hiç girmiyorsunuz. Dikkatimizi çekti. Çokça böyle ayetlerle, hadislerle değişik konuları işliyorsunuz ama bir konu var, hiç girmiyorsunuz. Dikkatimizi çekti dediler. Anladım tabii ne olduğunu. Ama sordum, nedir dedim sizce o konu? Dediler ki sıla-i rahim, akraba ilişkileri. Dedim doğru söylüyorsunuz. Ben maalesef akrabalarımla hiç ilgilenmiyorum demiyorum. Yakında olanlarla sürekli beraberiz. İçli dışlıyız. Onlar bizle, biz onlarla ilgileniyoruz tabii. Ama uzakta akrabalarım var. Amcalarım var, yengelerim var, dayılarım var. Onların çocukları var. Akrabalarım var yani. Telefonlarla gerçi bir iletişimimiz var ama yetmiyor kıymetli dinleyenlerim. O yüzden Allah hepimizi affetsin. Muhakkak yakınlarımızda bağımızı sürdürelim. Yani ben ancak bu kadarını söylerim. Çünkü ben bunu fazla yapamadığım için kalkıp da ayet hadis okuyamam size. Çünkü Allah-u Teala Saf suresinde şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, müminler. Lime tekulune ma la tefalun. Yapmadığınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Yapmadığınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Bu sadece akraba ilişkilerinde değil, takvayı anlatıyorsak takva sahibi olacağız. İşte teheccüden bahsediyorsak o akşam teheccüd kılmış olacağız. Ya da kılmamışsak teheccüden bahsettik, hemen o günün akşamında teheccüd kılmamız lazım. Tevbe istiğfardan bahsediyorsak tevbe istiğfar etmemiz lazım. Ahlaktan bahsediyorsak ahlaklı olmamız lazım. Rabbim hepimize bunları en üst düzeyde versin inşallah. O yüzden ifadeyi tekrarlıyorum. Meşhurdur çünkü bu çok. Resulullah Aleyhisselam her şeyde olduğu gibi İslam'ı tebliğde de akrabalarından başlamıştı. Bu amaçla meşhurdur. Hepiniz biliyorsunuz, evinde iki defa yemekli toplantı yapmıştı. İki defa akrabalarını bu toplantıya davet etmiş ve onları toplu halde tutup tebliğini yapmıştı. Öyle bir ortamda Ebu Leheb'in aşırı tepkisi anlatılırken başka bir tepkiden söz edilmiyor. Ancak biz orada Abdüyavuz Nasipsiz'in de ileri geri çıkış yapıp Resulullah'ı rahatsız ettiği kanaatindeyiz. Çünkü az sonra göreceksiniz. Ama Ebu Leheb'in çıkışı kaynaklara geçmiş, Abdüyavuz'un geçmemiş. Bu neye benziyor kıymeti dinleyenlerim? İleride nasip olursa dedik ya Resulullah'ın hayatını anlatmaya çalışacağız diye. Tebük seferi esnasında mazeretleri olmadığı halde ihmalkar davranarak, yani hazırlık yaparım, yetişirim, giderim, yarın yaparım derken Hazreti Ka'b bin Malik, Hazreti Nurre, Hazreti Hilal bu sefere katılamadılar. Bakın katılmadılar demiyorum. Katılamadılar. İhmalden dolayı. Katılamadılar sefere ve haklarında çok ciddi müeyyideler uygulandı. Çok ciddi bir şekilde müeyyide uygulandı. Bunlar kaynaklarımız anlatırken Ka'b bin Malik üzerinden anlatır kaynaklarımız. Aynısını Hazreti Nurre de Hazreti Hilal de yaşamış durumdalar. Ama sadece Ka'b bin Malik üzerinden gider. Bu olaylar o şekilde anlatılır. Niye bunu verdim? Burada da bazı çıkışları Ebu Leheb önce yaptığından, ciddi şekilde çıkışlar yaptığından Ebu Leheb genellikle öbürleri arkada kalmış. Yoksa az sonra göreceğiniz tabloya bakarsak Abdüyavuz'un çok daha ileri gittiğini, çok daha kötü şeyler söylediğini düşünüyorum. Ama şuna da gıpta ediyorum. Tabi Resulullah'ın ahlakı elbette gıpta edilecek bir ahlak kıymetli dinleyenlerimiz. Allah öyle emrediyor. Önce yakınlarını uyar diyor. Bu peygambere emir, bize de emirdir. Ya yakınlarımızdan başlayacağız yani. Evine davet ediyor. Yemek ikram ediyor. Yuvarlak 40 kişi bunlar. Tebliğ edecek Ebu Leheb ortalığı karıştırıyor. Ve dağılıyorlar. Ben buraya fazla girmiyorum. Bir kez daha davet ediyor. Ben sizi çağırdım. Allah isteyesin. Ne haliniz varsa görün demiyor. İkinciye çağırıyor. Tekrar ikram ediyor. Ebu Leheb gene araya giriyor ama diğer amcaların da müdahalesiyle Resulullah tebliğini yapıyor. Yani çoğu, neredeyse hepsine yakını inanmıyor ama Aleyhisselam akrabalarına tebliğini yapıyor. Yani beni davet edin, evinizi hazırlayın, bir ikram faslı hazırlayın, gelelim, yiyelim, içelim, muhabbet edelim, anlatayım ben size demiyor. Buyur diyor bize, size ikram edeyim. İkram ediyor, tebliğ ediyor ve işte az önce ifade ettiğim gibi Ebu Leheb kafiri çok ileri gidiyor. İşte Kab bin Malik örneğini verdiğim gibi de burada Abdü Yavuz'un çok çirkin, çok kötü çıkışlar yaptığını düşünüyorum. Ancak Ebu Leheb'inki kayıtlara geçtiği için bu kayıt dışı kalmış. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam Allah'ın iki aşamalı bir emriydi bu. Biri evinde önce kendi yakınlarına anlat, sonra herkese anlat. Sonra Safa Tepesi'nden herkese anlattı. Orada gene Ebu Leheb'i görürüz. Safa Tepesi olayında Abdü Yavuz'u pek göremiyoruz. Efendim, bazen etrafımızda, çevremizde öyle şeyler olur ki çok ciddi, çok güzel, çok şahane fırsatları kaçırırız. İşte burada böyle bir şey var. Şereflerin en şereflisine erişeceğine, şerefsizliğin en şirretine yönelen Abdü Yavuz bazı zamanlarda o kadar ileri gidiyordu ki tahammül sınırlarını zorluyordu. Bu ifadeler çok tekrarla geçiyor kaynaklarda. Peygamber Aleyhisselam'a demediği sözü bırakmadı, yapmadığı el kol hareketi bırakmadı diye geçer kaynaklarda. Bir örnek verelim. Elimizde var bu kaynaklarda bu örnek. Peygamberimiz Aleyhisselam bir gün birileriyle konuşuyor. Onlara mesaj vermeye çalışıyor. Allah'ın mesajı Mekke'de. Bunu gören Abdü Yavuz nasipsiz haini hemen ona doğru ilerliyor. İleri geri konuşmaya başlıyor. İslam'a saldırdığı gibi Resulullah'a ağır alaylar ediyor, hakaret ediyor. Fakat bu sefer daha bir haddi aşmış, çok ileri gitmiş, ağza alınmayacak sözleri söylemeye başlamıştı. Yine tekrarlıyorum, o sözlerin bir kısmı kaynaklarda var. Ben ne yazıma yazdım ne de sizinle paylaşıyorum. Kötü şeyler söyledi yani. Kötü adam, pis işlerin adamı derler ya işte. Kötü şeyler, çirkin şeyler söyledi. Peygamberimiz Aleyhisselam o ana kadar olduğu gibi amca hatırına sabretse bile, dikkat edin, o kadar hakaret ediyor. Amca hatırına o ana kadar sabretse bile onun bu ağır sözleri dayanılır gibi değil. Bu yetmiyormuş gibi bir andan yerinden fırlayan hain kafir Abdü Yavuz Resulullah'a saldırıyor. Onu tartaklamaya başlıyor. Dayı işte, gel dayı de şimdi. Kafir. Bir yandan eziyet ediyor, diğer yandan da çok kötü küfürlere sahip sövüyordu. Ebu Leheb kafirini aratmayan bu işkence ve eziyetler böyle bir defaya mahsus değildi tabii. Her gördüğünce saldırıyor, çok kötü muamele ediyordu. Ama bugün çok ileri gitmişti. Etraftaki müşrikler de keyiflerinden kahkahalarla gülüyorlar. Bu aynı zamanda ne anlama geliyor? O anda orada herhangi bir sahabe yok. İşte böyle yapıyor bu adam. Böyle Peygamberimiz Aleyhisselam'a eziyet ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselam en yakınları başta olmak üzere kabilesi ve kavmi tarafından ötelendiği halde yine de onlara bir şeyler vermek için gayret sarf ediyor mübarek. Vahyi insanlara tebliğ etmek, onların gönüllerini vahiy ile açıp aydınlatmak için her şeyi göze alıyordu. Her şey. Harem-i Şerif'in bir kenarında oturmakta olan bir grup insanı ileri geri boş boş konuştuklarını görünce Aleyhisselam onlara doğru yöneliyor. Yani şöyle bakıyor. Kimlerle ne söyleyebilirim? Yani ben bunları söylerken de mahcup oluyorum. Yani gerçekten insanlara bir şey anlatmıyoruz. Yani herkes böyle bir resmi bir görev bekliyor. Yani bir emri bir maruf, nehyen-i münker görevini yapmıyoruz yani. Risalet görevi verilmeden önce her meclisin en şerefli ferdi olduğu halde işte bu peygamberlik görevinden sonra onların hepsine yakını düşman kesilmişlerdi. Resulullah Aleyhisselam bütün bunlara rağmen onları dışlamayarak her fırsatta onlara vahyi ulaştırmaya çalışıyordu. Şimdi burada da bazen şu yanlışı yapıyoruz. Yakınlarımıza bir şeyler verme ya da çok kullanılan bir kavramdır. Onları kazanmak, onları kazanalım, kaybetmeyelim diye. Ben bu kazanma kelimesini sevmiyorum. Onları biz kazanmıyoruz. Onlar kazanıyorlar. Onlar kaybediyorlar. Bizim bir kazandığımız yok. Onlar belki kazandırmak deyimi. Çünkü böyle olunca birileri naza çekiyor kendini. İşte hocam beni kazanmak istiyorsun. Bana çünkü bunu böyle söylediler yani. Böyle bir yerde işte bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Yakınlarım var böyle. Çok böyle nazik, kibar davranmaya çalışıyorum. Resulullah'ın tebligatı böyle. Allah'ın emri böyle. Kavvileyin diyor Cenab-ı Hak. Yumuşak söyle, güzel söyle. Güzel şey söylemeye çalışıyorum. Hocam iki büklüm oluyorsun beni kazanmak için. Dedi karşımdaki. Ben de hadi oradan dedim. Seni kazansam ne, kaybetsem ne? Bir böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bir de bazıları çok böyle kıymetliymiş gibi naza çekiyorlar. Bir de bu boyut var. Bir de onları kazanma adına biz amelimizden, inancımızdan, tebliğimizden, duruşumuzdan taviz veriyoruz. İşte bu dengeyi iyi sağlamak lazım. Örnekler, örneği Peygamber Aleyhisselam. Yani kopmayacaksın, gideceksin, geleceksin, anlatacaksın ama anlattığın şey sende olacak. Yani yalanın kötü bir şey olduğunu söylüyorsun, sen de yalan söylüyorsun. Olmaz. Aleyhisselam oturan gruba yaklaşıp her zamanki gibi selam veriyor önce. Şimdi aklınıza gelir selam hocam nasıl oluyor diye. Şimdi selam aleyk, esselamu aleyk, selam, işte mesela bismillahirrahmanirrahim yerine bismikallahumme. Bunlar vardı o zamanlar. Selam, selamu aleyk, selam aleykum. Bunlar var. Selam veriyor. Ancak şunu kayıtta bulamadım. Selamını aldılar mı, almadılar mı? Bir de duruşlarını göremedim. Yüzleri ekşidi mi, ekşimedi mi? Şimdi biz bir yere yanaşsak, bir şey anlatacağız. Selamun aleyküm desek, aleyküm selam, ne istiyorsun? Hadi oradan. Deseler homurtu bir sesle, kötü bir yüzle oraya oturabilir miyiz? Onun için merak ediyorum ben. Aleyhisselam yanlarına oturuyor. Hal hatır soruyor. Sıcak bir iletişim kuruyor. Genelde hiç dinlemeyip hemen reddettikleri halde Resulullah'ın bu tatlı duruşuyla bu grup dinlemeye hazır gibiler. Ama bunların kimler olduğunu, kaç kişi olduğunu ve ne zaman bunun yaşandığını bilmiyoruz. Konuya öyle bir giriş yapıyor ki sallallahu aleyhi ve sellem onlara sorular sorduruyor. Yani bir şey söylüyor, boş bırakıyor bir yerini, soru soruyorlar. O da cevap veriyor. Onları konunun içine çekiyor. Sordukları soruların cevaplarını onlara daha ziyade vahiyle veriyor. Yani sure, bazen kısa sure, bazen uzun sürenin ayetleri okuyarak vahiyle veriyor. Bu anlamda şöyle bir derdi yok peygamberin. Biz bunu yapıyoruz. Hani şimdiki eğitim uygulamalarında ilgi çekmek derler mesela. Öyle bir derdi yok. Cevapları alıyor. Biraz kendisi veriyor. Ayet-i kerimeler okuyor. Burada şimdi Aleyhisselam'ın bu gruba okuduğu ayetler nelerdir diye kaynakları taradığım zaman efendim Müddessir suresinin 32'den 56. ayete kadar onlara okuduğu geçer rivayetlerde. Müddessir suresinin bu ayetleri geçer. Bunları inşallah okuyacağım ama şu anda zamanımız çok daraldı. Ayetleri bölmeyeyim diye bunu bir dahaki derse bırakayım. Şimdi şunu iyi anlamamız gerekiyor kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam tebligatını yaparken ne karşı tarafa yaranıyor, yani ne yağ çekiyor, ne itici oluyor, dengeyi güzel koruyor. Bunlara bu ayetleri okuyor. Hocam dayı ne oldu? Dayı demeyeceğimiz Abdi Yavuz, işte burada devreye girecek ve Resulullah'a çok kötü şeyler yapacak. Onlara en azından dayıların ilk dersinde bu kötülüğü sizlerle paylaşmayayım diye onu geriye doğru ittim dayıyı. Ama haftaya maalesef önce bu ayetleri okuduktan sonra o dayının, dayı demeyeceğimiz dayının yaptıkları dengesizliği sizlerle paylaşacak. Ve Resulullah Aleyhisselam'ın buradaki duruşunu inşallah hep beraber görmüş olacağız. Cenab-ı Hak İslam'ı doğru öğrenmeyi, doğru yaşamayı ve mutlaka ve muhakkak birilere anlatmayı, paylaşmayı ve Allah'ın rızasını bu yönde kazanmayı cümleye nasip eylesin diyor. Sohbeti burada noktalarken hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.